Ayrım 2. 2001 Öğrenci Seçme Sınavı Soru Kitapçığı. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Mayıs 2009. 2430. Bölge Rotarak Temsilciliği. Emek Rotarak Kulübü'nden Gizem Ateş tarafından seslendirilmiştir. Soru 46. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? A. Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine. B. Topluluklar arasında ticaret yapıldığına. C. İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine. D. Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine. E. İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna. Doğru yanıt C şıkkı. Soru 47. Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda Hunlar döneminde yapılmış 1. Sulama kanalları, 2. Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar, 3. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar, 4. Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur. Bu buluntulardan hangileri Hunlar döneminde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 3, D. 1 ve 4, E. 2, 3 ve 4. Doğru yanıt D şıkkı. Soru 48. İslamlıktan önceki Türk devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır. 1. Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması. 2. Kimin kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması. 3. Kağan'ın belli bir ailenin üyesi olması. 4. Ülkenin, Kağan ailesinin ortak malı sayılması. Geleneklerinden hangileri demokratik yönetimin özellikleriyle bağdaşılabilir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4, E. 3 ve 4. Doğru yanıt A şıkkı. Soru 49. Emeviler döneminde 1. İslamiyet'te ayrılıklar artmıştır. 2. İslamiyet'te Müslümanlardan alınan öşür ve zekat vergilerinin alınmasına devam edilmiştir. 3. Arap olmayan halk, Arapların diğer milletlerden üstün olmadıklarını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur. 4. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir. Yukarıda verilenlerden hangileri Emevilerin yıkılmasına ortam hazırlamıştır? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 2 ve 4, D. 1, 2 ve 4, E. 1, 3 ve 4. Doğru yanıt E şıkkı. Soru 50. Avrupa'da reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır. 1. Augsburg Anlaşması ile halkın bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması. 2. Avrupa'da yeni mezheplerin ortaya çıkması. 3. Okulların kiliseden alınması. Gelişmelerinden hangileri inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Doğru yanıt E şıkkı. Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi 1535-1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir? A. Her padişahın sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi. B. Fransa'nın bir süre için Osmanlı Devleti'nin desteğine gereksinim duyması. C. Kapitülasyonları veren padişahın Fransa'yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi. D. Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi. E. Fransa'ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi. Doğru yanıt D şıkkı. Soru 52. Osmanlı Devleti'ndeki bazı gelişmeler şunlardır. 1. Senedi ittifak ile ayanlardan devletin emirlerine uyacaklarına dair söz alınmıştır. 2. devlet ocak içindir anlayışıyla hareket eden Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. 3. Tazminat fermanıyla her kuvvetin üstünde kanun kuvvetinin varlığı kabul edilmiştir. Bu gelişmelerden hangileri padişaha yeniden güç kazandırma amacına yöneliktir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Doğru yanıt C şıkkı. Soru 53. Osmanlı Devleti'nde 1. Tazminat döneminde batılı anlayışla çalışan okulların yanında medreselerin varlığını sürdürmesi. 2. 2. Mahmut döneminde devlet memurlarının kavuk yerine fes giymelerinin kabul edilmesi. 3. 2. Mahmut'un resmini devlet dairelerine astırması. 4. Osmanlı matbaasının kurulması ve din kitapları dışındaki kitapların matbaada basılmasına izin verilmesi. Uygulamalarından hangileri toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekildiğini gösterir? A. 1 ve 2 B. 1 ve 4 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Doğru yanıt B şıkkı. Soru 54. Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet döneminde 1. Hükümet Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur. 2. Mebuslar Meclisi üyelerinin 4 yılda bir yenilenmesi usulü devam etmiştir. 3. Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atanmaları sürmüştür. Bunlardan hangileri meclis üstünlüğünü göstermektedir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 2 ve 3 Doğru yanıt A şıkkı. Soru 55. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen ilklerden bazıları şunlardır. 1. Meclisin üstünde bir güç yoktur. 2. Mecliste toplanan milli iradeyi doğrudan vatanın geleceğini egemen kılmak esastır. 3. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içinde durumunu alır. Bu ilkelerden hangileri halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 1, 2 ve 3 Doğru yanıt E şıkkı. Soru 56. Lozan Konferansı'nda diğer katılımcılar Türklerden 1. Azınlık haklarının verilip verilmediğinin anlaşma devletleri tarafından denetlenmesini 2. Kapitülasyonların sürdürülmesini 3. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını 4. Suriye sınırının Ankara Anlaşması ile belirlenen şekilde kalmasını istemiştir. Bu isteklerden hangileri Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 1 ve 4 D. 2 ve 3 E. 3 ve 4 Doğru yanıt A şıkkı. Soru 57. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin 1. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi 2. Yabancı savaş gemilerinin boğazlardan geçişini sınırlandırılarak Türkiye'nin denetimine bırakılması 3. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde boğazlardan geçişlerinin serbest olması. Hükümlerinden hangileri Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 1, 2 ve 3 Doğru yanıt D şıkkı. Soru 58. 1 Nisan 1923 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminden önce seçim kanununda yapılan değişiklikler şunlardır. 1. Milletvekili seçebilme yaşı 25'ten 18'e indirilmiştir. 2. Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olmak şartı kaldırılmıştır. 3. 50 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi esası kabul edilmiştir. Bu Bu değişikliklerden hangilerinin yönetime katılımı arttırdığı söylenebilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Doğru yanıt E şıkkı. Soru 59. Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuğun dinsel eğitiminde ana babanın yetkili kılınması ve ergin çağa gelen her kişinin istediği dini seçmede serbest olması ilkesi uygulamada aşağıdakilerden hangisinin temel alındığını gösterir? A. Toplumsal dayanışmanın. B. Sosyal devlet anlayışının. C. Aile birliğine ve kişiliğe saygının. D. Gelenek ve göreneklere bağlılığın. E. Yönetime katılmanın. Doğru yanıt C şıkkı. Soru 60. 1. Okuma yazmayı öğreterek okur yazarlığı yaygınlaştırma. 2. Türkçeyi yabancı dillerin baskısından kurtarma. 3. Kitle iletişim araçlarının yayınlarını denetleme. 4. Türk dilinin zenginliklerini ortaya koyma. Yukarıdakilerden hangilerinin Türk Dil Kurumu'nun esas çalışmalarından olduğu savunulabilir? A. 1 ve 2. B. 1 ve 4. C. 2 ve 3. D. 2 ve 4. E. 1, 3 ve 4. Doğru yanıt D şıkkı. Soru 61. Anlaşma devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak Anadolu'yu işgal etmesini öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini ortaya çıkarmıştır? A. Devletçilik. B. Bağımsızlık. C. İnkılapçılık. D. Laiklik. E. Cumhuriyetçilik. Doğru yanıt B şıkkı. Soru 62. Yeni Türk Devleti gelirleri çok sınırlı olduğu halde bütçe gelirlerinin %40'ını karşılayan aşar vergisini Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaldırmıştır. Bu uygulama yeni Türk Devleti'nin öncelikle hangi özelliğini gösterir? A. Ulusal olma. B. Devletçi olma. C. Halkçı olma. D. Cumhuriyetçi olma. E. Layık olma. Doğru yanıt C şıkkı. Soru 63. Türklere karşı Bizanslılarla ittifak isteğinde bulunan Papa, Fatih'in İstanbul'un yerli halkına inanç özgürlüğü veren kanunlarını okuyunca Osmanlı oğlu işte şimdi zaferi kazandı demiştir. Fatih'in sözü edilen bu hareketi aşağıdaki savaş türlerinden hangisine örnektir? A. Psikolojik savaş. B. Genel savaş. C. Sınırlı savaş. D. Teknolojik savaş. E. Ekonomik savaş. Doğru yanıt A şıkkı. Soru 64. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal orduyu savaşa hazırlamak ve ulusun savaşa katılmasını sağlamak amacıyla meclisin verdiği yetkiye dayanarak Tekalifi Milliye buyrukları yayımlanmıştır. Bu buyruklar 1. Sıkı yönetim 2. Gerilla savaşı 3. Topyekün seferberlik. Hallerinden hangilerinin başlatıldığını gösterir. A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. Doğru yanıt B şıkkı. Soru 65. Türkiye'deki doğal bitki örtüsü dağılışını gösteren bir haritadan aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir? A. Nüfus yoğunluğuyla. B. Hayvancılıkta uygulanan yöntemlerle. C. Akarsu havzalarının genişliğiyle. D. İklim tipleriyle. E. Ulaşım olanaklarıyla. Doğru yanıt D şıkkı. Soru 66. Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180'i doğuda, 180'i batıda olmak üzere ayrılmış, 180 derece meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için 1. Dünyanın bu noktadaki dönüş hızı 2. Ekvatora olan uzaklığı 3. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı 4. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 2 ve 4. Doğru yanıt C şıkkı. Soru 67. 40. paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarımkürede yer aldığı aşağıdakilerden hangisine bakılarak saptanamaz? A. Gece gündüz süresinin eşit olduğu güne. B. Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne. C. Bölge boyunun en kısa olduğu aya. D. Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya. E. Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönüne. Doğru yanıt A şıkkı. Soru 68. Orta kuşak okyanus iklimi her mevsimi yağışlı olan, yazın aşırı sıcakların, kışın aşırı soğukların görülmediği bir iklim tipidir. Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki coğrafi bölümlerinden hangisinin kıyı kesimlerinde görülen iklim tipi orta kuşak okyanus iklimine benzer özellikler gösterir? A. Antalya bölümü. B. Ergene bölümü. C. Ege bölümü. D. Adana bölümü. E. Doğu Karadeniz bölümü. Doğru yanıt E şıkkı. Soru 70. Türkiye'de kurak geçen bir yıl içinde aşağıdakilerin hangisinde azalma olması beklenemez? A. Ekili, dikili alanların yüz ölçümünde. B. Tarımsal üretim miktarında. C. Otlakların veriminde. D. Akarsu debilerinde. E. Taban suyu seviyelerinde. Doğru yanıt A şıkkı. Soru 72. Göl sularının kapladığı alan yıl içinde değişiklik gösterir. Bunda göl çanağının derinliği, buharlaşma oranı, gölü besleyen akarsuların getirdiği su miktarı etkilidir. Buna göre, bulundukları yörelerin doğal koşullarında göz önüne alındığında aşağıdaki göllerden hangisinde suların kapladığı alanın yaz ve kış mevsimleri arasında en çok değişme göstermesi beklenir? A. Beyşehir Gölü. B. Van Gölü. C. Tuz Gölü. D. İznik Gölü. E. Burdur Gölü. Doğru yanıt C şıkkı. Soru 73. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'deki hızlı nüfus artışında en az etkilenmesi beklenir? A. Kalkınma hızı. B. İşsizlik oranı. C. Doğal kaynakların tüketimi. D. İç ve dış göçler. E. Kadın ve erkek nüfus oranı. Doğru yanıt E şıkkı. Soru 74. 1990 nüfus sayımına göre nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının altında olan aşağıdaki illerin hangisinde nüfus yoğunluğunun azlığı yüzey şekillerinin engebeli olmasına bağlı değildir? A. Eskişehir. B. Kastamonu. C. Muğla. D. Artvin. E. Sivas. Doğru yanıt A şıkkı. Soru 76. Bir bölgede yaygın ve yoğun olarak makineli tarım yapılması, tarım alanlarının geniş ve engebeliliğin az olmasına bağlıdır. Buna göre, aşağıdaki bölümlerin hangisinde makineli tarımın en yaygın olması beklenir? A. Antalya bölümü. B. Güney Marmara bölümü. C. Doğu Karadeniz bölümü. D. Yukarı Murat Van bölümü. E. Yukarı Kızılırmak bölümü. Doğru yanıt B şıkkı. Soru 77. Fransa ve Arjantin'de aynı tarım ürününün yılın farklı dönemlerinde olgunlaşmasının birinci nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Toprak türlerinin farklı olması. B. Tarım yöntemlerinin farklı olması. C. Yüzey şekillerinin farklı olması. D. Bulundukları yarım kürenin farklı olması. E. Ortalama yükseltilerinin farklı olması. Doğru yanıt D şıkkı. Soru 79. Aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisiyle çalışan santraller kullandığı enerji kaynağından uzak bir yere kurulamaz? A. Petrol. B. Akarsu. C. Kömür. D. Doğalgaz. E. Uranyum. Doğru yanıt B şıkkı. Soru 80. Aşağıdaki illerin hangisinde yıl içinde turizme bağlı olarak nüfus miktarındaki değişimin diğerlerinden daha az olması beklenir? A. İstanbul. B. Muğla. C. Erzurum. D. Antalya. E. Bursa. Doğru yanıt C şıkkı. Soru 81. Felsefe kendine dönüp düşünmedir. Felsefe yapan zihin hiçbir zaman yalnızca bir nesne hakkında düşünmez. Herhangi bir nesneyi düşünürken aynı zamanda hep o nesneye ilişkin kendi düşüncesi hakkında da düşünür. O zaman felsefeye ikinci dereceden düşünce, düşünce hakkında düşünce denebilir. Bu parçada felsefenin hangi özelliğinden söz edilmektedir? A. Cevaplarından çok sorularıyla var olduğundan. B. Düşünme sürecinin her aşamasında yer aldığından. C. Kendi etkinliği üzerinde yoğunlaşıp kendi kendini sorguladığından. D. Özgür düşünmenin yöntemi olduğundan. E. Sorularını bilimsel verileri temel alarak oluşturduğundan. Doğru yanıt C şıkkı. Soru 82. İnsan yalnızca bir organizma olmaktan öte, zihne ve buna bağlı olarak bilince sahip bir varlıktır. İnsan, kimi gereksinimlerini bilincinden bağımsız bir şekilde başka birçok canlının yaşam işlevleri gibi içgüdüleriyle de sağlayabilir. Yine de onun en belirgin özelliklerinden biri eylemlerinin büyük bir bölümünü bilerek ve istençle yapıyor olmasıdır. İnsan bilinçli eylemleriyle içgüdüsel olarak yapabileceklerinden pek çoğunu ve çok daha etkili olanlarını gerçekleştirir. Bu yolla doğayı yaşama açısından daha uygun koşullara doğru değiştirir. Bu parçaya göre insanı diğer canlılardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Eylemlerinin daha çok düşünsel süreçlere dayalı olması. B. Diğer canlılar üzerinde üstünlük kurması. C. Çevre koşullarına uyum sağlaması. D. Diğer canlılarla bir arada yaşayabilmesi. E. İçgüdülerinin diğer canlılardan daha güçlü olması. Doğru yanıt A şıkkı. Soru 83. Eğer bir bilginin bilimsel olarak ortaya konması gerekiyorsa, her şeyden önce onu diğer bilgilerden ayıranın, yani ona özgü olanın kesinlikle belirlenebilmesi gerekir. Bu belirlenmenin yapılmadığı bilgiler çoğaldıkça terimler, kavramlar birbirine karışır. Bilim bundan son derece zarar görür. Bu parçada bilimsel çalışma alanında aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmaktadır? A. Kesin bilgiye ulaşma yönteminin. B. Uygulama alanlarının saptamanın. C. Benzer alanlarla olan etkileşimin. D. Bilginin sınırlarını belirlemenin. E. Çalışma etiğini. Doğru yanıt D şıkkı. Soru 84. Akşam karanlığında eve girdiğinizde her zamanki gibi elektrik düğmesine basıyorsunuz. Ama beklediğinizin tam tersine lambanız yanmıyor. Bir an için şaşkınlık içindesiniz. İster istemez çok geçmeden kafanıza bir takım olasılıklar belirecek. Şaşkınlığınızı giderecek bir açıklama bulmaya girişeceksiniz. Sigorta atmış olabilir, ampul gevşemiş olabilir ve bunun gibi. Bu olasılıklardan birinin doğru çıkması halinde şaşkınlığınız giderilmiş olacak. Beklenmeyen durum sizin için artık beklenen bir sonuç niteliği kazanacaktır. Demek oluyor ki açıklama çabası şaşkınlığımızı giderme, beklentilerimizle olup bitenler arasındaki uygunluğu sağlama ihtiyacımızdan doğmaktadır. Bu, günlük düşünme düzeyinde olduğu gibi bilimde de böyledir. Bu parçaya göre açıklama eylemi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? A. Her sorunun cevaplanabilmesi için yeterli bilgiye sahip olunduğu inancından. B. Beklenmeyen bir durumun yarattığı huzursuzluğu giderme isteğinden. C. Bilimsel bilginin başkalarında aktarılması gerektiği düşüncesinden. D. Günlük düşünce düzeyinden bilimsel düşünce sürecine geçilmesi gereksiniminden. E. Çeşitli alanlardaki bilgileri birbiriyle ilişkilendirme çabasından. Doğru yanıt B şıkkı. Soru 85. Filozof, bir temele oturtulmuş ama sonuna kadar geliştirilmemiş bir düşünceden işe başlar ve bu düşünce üzerine çalışmaya devam ederse, bu ışığın ilk kıvılcımlarını boşlu olduğu düşünürün ulaştığı yerden daha ileri gider. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? A. Filozof, işini ön yargısız ve eskimiş genellemelerden arınarak başlamalıdır. B. Filozof, felsefi soruşturmaya başlarken sorulabilecek tüm soruları öncelikle kendisine sormalıdır. C. Filozof, yaşadığı çağın ele alınmamış temel sorunlarından yola çıkmalıdır. D. Felsefe etkinliği, filozofların kendi aralarındaki tartışmalarla gelişir. E. Filozoflar felsefi düşünce birikiminden beslenir ve bu birikime katkıda bulunur. Doğru yanıt E şıkkı. Soru 86. Yaptığımız her eylem dünyamızı şekillendirir. Her eylemimizle aslında ne istediğimize, dünyanın nasıl bir yer olması gerektiğine ilişkin zihinsel tasarımımızı ortaya koyarız. Yaptığımız her eylem, insan olmaya ilişkin bir değeri korur veya o değere zarar verir. Örneğin yoksul birine yardım ederken aslında yaptığımız, herkes muhtaç durumdaki kişilere yardım etmelidir demektir. Bunu dünyanın her yeri ve herkes için her durumda talep ederiz. Tersine, eğer hırsızlık yapıyorsak veya herhangi bir tür hırsızlığa göz yumuyorsak bu, hırsızlık yapmak iyi bir şeydir ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir kimse hırsızlık yapabilir demektir. Bu durumda artık hırsızlık kötüdür deme olanağımız ortadan kalkar. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilir? A. İnsan eylemlerinden sorumludur. B. Eylemlerimiz bizi mutluluğa götürmelidir. C. Eylemin değeri bireye sağladığı faydayla ölçülür. D. Hukuk kuralları ahlak kurallarına uygun olmalıdır. E. İyi ve kötü göreceli kavramlar olduğu için bunlar hakkında yargıya varmak güçtür. Doğru yanıt A şıkkı. Soru 87. Erdemli insan yalnızca erdemli olma özelliklerini taşıyıp bunun bilincinde olan insan değildir. Eylemleriyle de sahip olduğu erdemleri yansıtabilmelidir. Çağımızda erdemler üzerine konuşulup erdemli olmaya ait bilgiler üretilmesine karşın insanların eylemleri ve sözleri birbirini tutmamaktadır. Erdemli insan bilgisiyle yaptığı, düşüncesiyle eylemi arasında boşluk olmayan insandır. Bu parçada erdemin hangi yönü vurgulanmaktadır? A. Gözlenebilmesinin çok zor olduğu. B. Eylem alanına da taşınması gerektiği. C. Ancak bilgili kimselerin sahip olabileceği. D. Sonucunun kişiye bir başarı olarak dönmesi gerektiği. E. Mutluluk verdiği ölçüde değerli sayılacağı. Doğru yanıt B şıkkı. Soru 88. Doktorlar ateşli hastalıkları başlangıcını iyileştirmenin hiç de güç bir iş olmadığını, asıl güçlülüğün herhangi bir hastalığı saptama konusunda yaşandığını söylüyorlar. Ama zaman geçip de eğer hastalığın ayırdına varılıp gerekenler yapılmazsa iyileştirilmesi çok güç oluyor. Aynı şey devlet için de söz konusudur. Çünkü herhangi bir yönetimde ortaya çıkma olasılığı bulunan aksaklık ve huzursuzluklar önceden saptandığında bu tehlikeyi önlemek daha kolaydır. Ancak bu aksaklıkların herkes tarafından görülecek ölçüde filizlenip büyümesine izin verilecek olursa, olayları kontrol altına almak için etkili çareler bulmakta zorlanılacaktır. Bu parçada devletin sorumluluklarının hangisinden söz edilmektedir? A. Eğitim seviyesi yüksek yurttaşlar yetiştirmek için politikalar geliştirme. B. İşleyişle ilgili olarak yurttaşlarını bilgilendirme. C. Varlığını sürdürmek için yurttaşlık bilincini güçlendirme. D. Kendi yapısını sorgulama ve çıkabilecek sorunlara karşı önlem alma. E. Kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili uluslararası sözleşmelere bağlı kalma. Doğru yanıt D şıkkı. Soru 89. Estetik beğenilerin tartışılamayacağı sözü doğru olabilir. Ama bu, beğeninin gelişebileceği doğrusunu da dışlamamalıdır. Bunu herkes herhangi bir alanda günlük yaşantısından çıkarabilir. Örneğin, değişik müzik türleri dinlemekten pek keyif almayan birisi, müziğin diğer türlerini inceleyerek vakit, istek ve fırsat bulsa, yeğlediği türü ve tarzları yanılmadan ayırt edecek düzeye gelebilir. Artan bilgisi de müzikten daha ince tatlar almasına katkıda bulunabilir. Aynı şekilde bir kişi değişik minyatürleri seyrede seyrede minyatür sanatı konusunda bir anlayışa ve seçiciliğe ulaşabilir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A. Sanat hakkında bilgi sahibi olmak için sanata eleştirel bakmak gerekir. B. Yapımı çok zaman ve emek gerektiren yapıtlar çoğunluk tarafından beğenilir. C. Sanat yapıtları ancak o ürünü yaratan sanatçılar tarafından açıklanabilir. D. Üzerinde görüş birliğine varılan yapıtların sanatsal değeri vardır. E. Sanattaki beğeni, karşılaşılan eserler çeşitlendikçe gelişir. Doğru yanıt E şıkkı. Soru 90. Büyük bir sanat yapıtı karşısında kişi, dünyaya bakış açısının genişlediğini, hem dünyayı hem de kendi benliğinin kavrayışının derinliğini kazandığını görür. Yeni bir ışık altında bakar her şeye. Birçok şeyi ilk kez görür. Ama hep olgunlaşarak bakar. Her yapıtın dünyası bir bakıma onu algılayanın dünyasıyla bütünleşir. İki dünyanın karşılıklı alışverişinden kendi benliğinin aydınlandığını gözler kişi. Bu parçada bir sanat yapıtının hangi özelliği vurgulanmaktadır? A. İnsan doğasını yansıtması. B. Sanatçının duygularını dile getirmesi. C. İzleyen kişiyi geliştirmesi. D. Bir eşinin daha bulunmaması. E. Bir yarar gözetilerek yapılmaması. Doğru yanıt C şıkkı. Test bitti.